Bu değerli bilgiler için ben de çok minnettarım. Birinci iki soru soracağım. Bir, Türkiye küreselleşme konusunda en çok etkilenen bir ülke dediniz. Birinci ülke dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Onu sorayım. İkincisi de Karadeniz, hani altın deniz olarak, altın boynuz gibi. Altın deniz olarak tabir ettiğiniz Karadeniz'deki projelerle ilgili, yani sizin bahsettiğiniz geleceğe yönelik, oradan tuz oranı düşük olduğu için orayı su olarak kullanma konusunda, değerlendirme konusu ve göllerin beslenmesi konusunda. Bu projeler konusunda şu an yapılan herhangi bir şey var mıdır? Bir çalışmalar var mı, yoksa yumurta kapıya geldiğinde mi olacak bu? Yani Türkiye eğer küreselleşmeden en çok etkilenen bir ülke ise bu Karadeniz kaynağının değerlenmesi lazım. Bir şeyler yapılıyor mu? Onu ben şey ettim. Çok teşekkür ederim.
Efendim, ben teşekkür ederim. İlk önce son şeyinize bakalım. Biliyorsunuz 1960'lardan beri Konya Ovası'ndaki bu obruklar açılmaya başladı. Konya yeraltı sularının daha aşağı seviyesinin düşmemesi için ve yeraltı sularını beslemek ve Konya'nın içme suyunu karşılamak için Göksu Irmağı'ndan 3 tane baraj yapıldı. Sonra da 17 kilometre uzunluğunda, zannederim yanılmıyorsam, bir mavi tünel inşa edildi. Ve buradan, Göksu'dan çok ciddi bir miktarda su Konya Havzası'na verilmeye başlandı. Yani bu en önemli uygulamalardan bir tanesi. Bunu belirtmek isterim. Diğer uygulamaları neler var şu anda, onu kesin olarak bilmiyorum. Ama muhakkak surette Doğu Anadolu'nun sularının değerlendirilmesi ve Doğu Karadeniz'deki suların değerlendirilmesi için çok süratli bir şekilde hareket edilmesi lazım. Bunlardan alınan sonuçlara göre de süratle ilk önce 300 bin günlük, 300 bin metreküp suyu Karadeniz'den yumuşak su elde edeceksiniz. Sonra bunu 3 milyon güne çıkaracaksınız. En son miktar olarak da günlük 15 milyon, çok ciddi bir miktar bu su, Karadeniz'den İç Anadolu'ya aktarılması lazım diye düşünüyorum. Küreselleşmede, efendim, dünyada küreselleşmede etkili olacak ülkeleri, küreselleşmeye karşı ülkelerin iklim haritaları yayınlandı, biliyorsunuz. Bu haritalarda ben Türkiye birinci derece değil ama önemli derecede, yani kaçıncı sıraya gelir onu bilmiyorum, onun ölçümünü yapmadım. Ama Türkiye'nin ciddi bir şekilde küreselleşmede etkileneceğini ve halen şu anda etkilendiğini görüyoruz. Ve o haritaları incelediğimizde bir Doğu Karadeniz haricinde ve Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinin haricindeki bölgelerin çok süratli bir şekilde, ciddi bir şekilde florasının kaybedeceği ve değişeceği konusunda görüşler ve öneriler var. Ve bizim, yani en basit şöyle söyleyeyim, benim Bursa'da bir bahçem vardı, meyve bahçem. Bu sene ben hiçbir meyve alamadım. Ceviz dahil. Hepsini soğuk aldı götürdü. İznik Gölü'nün etrafında her şeyi don aldı götürdü. Hiç olmayan, bakın Türkiye'de hiç olmayan iklim değişiklikleri. Günlük derecelerin, sıcaklıkların ani düşmeleri, don hadiseleri ve bunun yanı sıra hortumlar, ani yağışlar, çok süratli ani yağış oluyor ve felaket düzeyde ortalık sel götürüyor. Bütün bunlar küreselleşmenin vermiş olduğu bir sonuçlardır. Ve buna göre de bizim muhakkak surette bazı tavırlarımızı almamız lazım. Yani mesela onu da yazılarına, başka yazılarımda belirttim kuraklıkla ilgili. Meriç ve Tunca nehirlerinin, tamam bir baraj yapıldı ama baskınları önlemek ve buradaki Meriç ve Tunca'daki suların yine Türkiye'de kullanılması için belirli havzalara ve göletlere basılması konusunda ciddi çalışmaların yapılması lazım. Biz bunları hep kulak arkası ediyoruz. Günlük politikalarla birbirimize küfretmelerle, sövmelerle geçiriyoruz. Nereye kadar devam edecek onu da bilmiyorum. Şey olarak bunun için küreselleşmede en fazla bizler etkileneceğiz. Hatta onun önerisini de yaptım. Bütün evlerin müstakil olsun, apartman dairesi olsun, bahçelerine belirli büyüklükte tankları koyup gömüp oraya yağmur sularını koymamız lazım. Biz ne yapıyoruz şu anda? Yağmur sularını belediyeden geliyorlar. Yağmur suları işte kanala verdin mi, şuraya verdin mi, rogarını yaptın mı? Bunun cezalarıyla meşgulüz. Halbuki bizim süratli bir şekilde bazı tedbirleri almamız lazım. Mesela Ankara'da Çubuk'ta hiç hortum olmazdı. Hiç hortum olmayan yerlerde hortum olmaya başladı. Ve hortum gelince bütün çatıları atıyor. Ben 80 81-82'de Hollanda'da çevre mühendisliğinde master yaparken o yörenin gerek Almanya'da gerek Danimarka'da gerek şeyde Hollanda'da evlerin en güzel yeri çatı katlarıdır. Çok enteresan. Bizim çatı katları fareleri misafir ediyoruz. Yani dolayısıyla gerek güneş enerjisi gerekse hortumlara karşı, felaketlere karşı dayanıklı olabilmesi için Türkiye'de çatıların muhakkak surette yeni yapılan hep bütün evlerin çatılarında betonarme olması gerektiği, dayanıklı olması gerektiğini altını çiziyorum. Ve bu tankları da su tanklarında bahçelere gömülmesi gerekir. Teşekkür ediyorum efendim.
Ben de çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla hani bahsettiğiniz Karadeniz konusunda herhangi bir şu an kamu yönetimi herhangi bir proje başlatmış değil. Değil mi?
Değil.
Tamam.
Doğrudur.
Çok teşekkür ederim. Çok
Çok
sağ olun.
enteresan. Karadenizler tarafından idare ediliyoruz ama Karadeniz'in varlığından haberimiz yok.
Sizin müsteşar eskiden müsteşar olmuş olmanız da benim için çok anlamlı. Bizde artık olmayan bir mevki. Fakat çok önemli bir mevkiydi. O açıdan da ben hani bir müsteşarı dinliyor olmak da benim açımdan son derece değerliydi. Çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Eskiden bakanlar değişirdi, müsteşarlar değişmezdi efendim.
Efendim, müsteşar bir eli siyasettedir, bir eli bürokrasidedir. Dengeyi iyi kurması lazım.
Teşekkür ederiz. Sayın Mustafa Akıncı Bey, buyurun efendim.